kitabın adı Halli İdip, biyografisine sığmayan kadın, yazarı İpek Çalışlar. 54. ayrım. Halli İdip mecliste. Heyecanlı bir tren yolculuğunun ardından Ankara'daydı. Siyah dik yakalı bir giysi seçmiş, saçını her zaman gibi ortadan ayırıp ensesinde minik bir topuz yapmıştı. Yuvarlak gözlükleri gözündeydi. Meclis kapısından içeri milletvekili kimliğiyle girdi. Dipnot 870. Yeni meclis binası 1961 Ocağı'nda açıldı. Halli Milli Mücadele yıllarının meclis binasına gidip geliyordu. Kürsüye deftere yazdığı konuşmasıyla çıktı. Seçimlerin özgürce yapılmış olmasından duyduğu memnuniyeti belirtti. Yaşananların Türk tarihinde bir dönüm noktası olduğuna inanıyordu. 14 Mayıs'ta aziz milletimizin kafasının içinde demokrasi ışığını salan fikir ve iman güneşi doğmuştur dedi. Ve 14 Mayıs'ın demokrasi bayramı olarak kutlanmasını istedi. Her nevi devletçilikten kaçınma mecburiyetine değindi. Hükümetin izleyeceği ekonomik programa ilişkin görüşlerini açıkladı. Ardından da gerçek demokratik bir mecliste bulunduğu inancıyla hükümet programına eleştirilerini sıraladı. Hükümet programındaki marif hedeflerini yeterli görmüyordu. Totaliter anlayışın çocukların zihnine hükmettiğine inanıyordu. Gençleri avlamak için totaliter rejimlerin usulleri çok itina ve ustalıkla tatbik edilmiştir. Marif sistemimizi A'dan Z'ye kadar değiştirmek zamanı gelmiştir dedi. Dileği eğitimin özgürleşmesiydi. Programdaki birkaç satırını vicdan ve söz hürriyeti açısından pürüzlü bulmuştu. Bu görüşünü de açıkça ifade etti. Aşırı cereyanların tehlikesinden söz eden paragraf, mizah ve tenkit kısvesi altında yapılacak yayını baskıya açık kılıyordu. Türkiye'de Tevfik Fikret'i beğenenlere komünist, Mehmet Akif'i beğenenlere de mürteci denildiğini hatırlattı ve ekledi. Mürteci, ırkçı, komünist. Bunların birini ötekine tercih edemezsiniz. Bunlar yalnız Türk milletinin değil, tüm medeni dünyanın düşmanları ve mikroplarıdır ve bu mikroplara karşı tek aşı demokrasiyi himaye etmektir. Dipnot 871. TBMM Zabıt Ceridesi 9. dönem Birleşim 5 Cilt 1 2-6-1950 Sayfa 98-100 Halli'nin konuşması Başbakan Yardımcısı Samet Ağaoğlu'nun konuşması kadar önemsenmişti. Milliyet gazetesi konuşmayı manşetten Halli'nin fotoğrafıyla birlikte yayımladı. Ancak Halli'nin sevinci kursağında kalmıştı. Teklifi amacını aşmış ve onu yıpratmalarına neden olmuştu. Bunun üzerine 14 Mayıs'a dair son söz başlıklı bir yazı yazdı. Dipnot 872 Halli İdip 14 Mayıs'a dair son söz akşam 14 Haziran 1950. Öncelikle ailesi adına konuşmadığını, iki hür insan olarak birbirlerinin kanaatlerine saygı duymakla birlikte isim arkadaşlığı sebebiyle Adnan Adıvar ile eşit düşündüklerinin zannedilmemesini istedi. 14 Mayıs'ın kıymetinin bilinmesini istiyordu. Acı hatıralar ve korkular yaratan seçimlerin hatırlarda olduğunu yeniden vurguladı. Halkın demokrasiye olan imanı onu coşturmuştu. Özgür seçimlerle iktidarın el değiştirmesinin yurt dışında memnuniyet yarattığını, yaşanan seçimlerin dünya çapında totaliter zihniyetle demokrasi zihniyeti arasındaki kavganın bir parçası olduğunu anlatmıştı. Bu bayramın başka ülkelerce de benimseneceğini hayal ediyordu. Halide, tipik klasik sağcı ve solcu tanımlamalarının dışında bir zihin yapısına sahipti. Nazım'ı hapisten çıkarmak istiyor, çoğulculuğu savunuyor, buna karşılık antikomünist olduğunu tekrar tekrar yazıyordu. Siyasete aydın kimliğiyle yaklaşması kafa karıştırabiliyordu. Halli'nin beynini kemiren Nazım sorunu o günlerde bir çözüme kavuştu. Yeni meclisin ilk icraatlarından biri kısmi genel af kanunuydu. Nazım Hikmet bu yasadan yararlanarak 16 Temmuz günü tahliye edildi. Af'ın Nazım'ı dışlayarak çıkması için çabalayanlar yenik düşmüştü. Nazım avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada şöyle demişti. Bu gece sırtüstü yatıp gökyüzüne bakacağım. Yıldızları, ıssız bucaksız ufukları seyredeceğim. Çünkü hapishanede yattığım yerden tavandan başka bir şey görmüyorum. Özlenen demokrasi. Demokrat Parti önderliği çoğunluğu temsil ettiğini, bu çoğunluğun kendisine gerekli gördüğü her şeyi yapmak için mutlak yetki ve meşruiyeti verdiğini düşünüyordu. Dipnot 873 Zürher Modernleşen Türkiye'nin Tarihi Sayfa 323 ilk büyük icraatları binlerce kilometre ötedeki bir savaşa, Kore'ye asker göndermek oldu. Türkiye, ABD'nin yanındaydı, hem de silahı ve ordusuyla. Halde edip, Fikir Hürriyeti ve Muharrir Ortak Masası toplantısı için Ağustos ayında Edinburgh'a gitti. Bulutlu bir gece yarısı Yeşilköy Havalimanı'ndaki yolcuları seyrederken içine garip bir his çökmüştü. İngiltere'ye 8 saatte uçtular. Kendisini uçak yolculuğuna ikna eden genç arkadaşına teşekkür borçluydu. Bu arkadaş, genç kızlığını bildiği ilk kadın avukat Süreyya Ağoğlu idi. Yıllar önce Suriye çöllerinde uçakla yaptığı küçük tur çok gerilerde kalmış, 60'lı yaşlarında çıktığı bu uzun yolculuk onu korkutmuştu. Fırıl fırıl dönen ışıktan, gözleri birer hortum gibi havayı alt üst eden kanatları, acayip hareketli kuyrukları ile üzerimize gelen bu makine canavarını, tarihten evvel hüküm süren, insanların belki birer maymun oldukları zamanki korkunç ve muazzam hayvanlara benzettim. Dipnot 874. Halde Edip. Daha iyi yeni dünya. Akşam 19 Eylül 1950. Süreyya Ağoğlu anı defterine şunları yazdı. Kendisiyle olan samimiyetimiz hiçbir zaman Londra yolculuğundaki kadar ileri gitmemişti. Her vakit şık, yüzü pudralı olarak tanıdığım Halide Hanım'ı çok değişmiş buldum. Başörtülü, orta halli bir hanım olmuştu. Yol boyunca bana hayatının mühim safhalarını anlattı. Salih Zeki Bey'e olan sevgisi, evlenmeleri, boşanmaları, Adnan Bey'e olan hürmeti, arkadaşlığı vesaire. Dipnot 875. Ağoğlu. Bir ömür böyle geçti. Sayfa 109. Halde, uçak yerine gemiyle döndü. Filolojiden öğrencisi Ayşe Cebesoy da aynı gemideydi. Evlenmiştim. 1950 yılıydı. Eşimle bir Avrupa seyahati yaptım. Brüksel'de Avrupa Atletizm Şampiyonası vardı. Eşim Ruhi Sarıalp şampiyonaya katılmıştı. Dönüşte Marsilya'dan Ankara vapuruna bindik. Rahmetli Şefik Kaptan'dı süvari. Vapurda Hüseyin Cahit Yalçın'ın eşi, kızı Azade ile gelini Macide teyze de vardı. Halide Edip'le Hüseyin Cahit canciğer dost imişler fakat aralarına bir kara kedi girmiş. Halide Hanım da Kral Arthur'un yuvarlak masa kongresinden dönüyor. Ona da bir kamera ayrılmış. Yukarı çıkmıyor, aşağıda oturuyor ve hasta. Benim gemide olduğumu öğrenince aman Ayşe bana gelsin demiş. Yanına inince bir daha yukarı çıkmak kısmet olmadı. Mütemadiyen bana kitap okuttu. Kocam yukarıda keyif çatıyor onlarla. Ben aşağıda Halide Hanım'la. Yukarıdan bana haber yolluyorlar. Esaretten ne zaman kurtulacaksın diye. 4 gece 5 gün sürdü yolculukları. Vapur boğaza girerken beni çıkar yukarıya güverteye dedi Ayşe Cebeso'ya. Kız Kulesi gözükünce fış fış kayıkçı, kayıkçının küreği, akşama fincan böreği tekerlemesini söylemeye başladı. Ayşe Cebesoy da ona katılmıştı. Din ve dinsizlik softaları. Edinburgh konferansları sırasında yazarlardan biri ona, sizdeki laisizm nihayet İslam dinini kaldıracak, hepiniz Hristiyan olacaksınız demişti. Halde Edip de laikliğin uygulamada aksaklıklar barındırdığını düşünüyordu. Bugün laisizm maalesef bizde din ve dinsizlik softaları arasında bir top gibi oynayan mevzu olmuştur diye yazacaktı. Bu alanda taklitçiliği hatalı buluyordu. Devleti aradan çıkartan bir formül öneriyordu. Hristiyan cemaatinde din adamlarının yetiştirilmesi ve çocukların dini eğitimi nasıl cemaate bırakılmışsa, Müslüman çocukların eğitimini de cemaate bırakmanın uygun hal yolu olabileceğini düşünüyordu. Dipnot 876. Türkiye'de Şark, Garp ve Amerikan tesirleri. Sayfa 218. PEN Türkiye Başkanı. Halde Edip, Edinburgh dönüşü üyesi bulunduğu Uluslararası PEN Kulüpleri Federasyonu Türkiye Merkezi'ni kurdu ve başkanlığını üstlendi. Derneğin amacı, yazı ile uğraşan insanların dünya çapında özgür olmalarını sağlamaktı. İlk üyeleri arasında Refik Halit Karay, Fuat Köprülü, Reşat Nuri Güntekin, Nadir Nadi, Muhsin Ertuğrul, Bedir Rahmi Eyüboğlu, Nurullah Berk, Sabri Esat Siyavuşgil, Yaşar Nabi Nayır, Fikret Adil, Macit Gökberk, İbrahim Hoyi, Semih Tiryakioğlu, Tahir Alangu, Cavit Orhan Tütengil vardı. Toplantılar genel sekreterliğe getirilen Fikret Adil'in evinde yapılıyordu. Mecliste aradığını bulabilmiş miydi? Ömer Sayar, Halide Edip'in milletvekili olunca sık sık Ankara'ya gitmeye başladığını anımsıyor. Meclistekilerin çok da yabancısı değildi. Samet Ağoğlu, meclis yepyeni insanlarla eskinin tanınmışlarından meydana gelmişti diyor. Dipnot 877. Samet Ağoğlu, arkadaşım Menderes. Rektör, Kitap Servisi İstanbul, 1967, sayfa 94. Eski dostu, terakkiperver fırka yöneticisi Ali Fuat Cebesoy bu kez CHP yerine Demokrat Parti'den milletvekiliydi. Türk Ocağı'ndan arkadaşı Abdullah Supi Tanrıöver, General Salahattin Adil, General Muzaffer Ergüder, edebiyatçı Ali Canip gibi kendi kuşağının isimleriyle parlamentodaydı. Halide'nin Cumhurbaşkanlığı'na getirilen eski komşusu Celal Bayar'la bir muhabbeti yoktu. Birbirlerini pek sevmezlerdi. Ömer Sayar, Ankara yolculuklarını şöyle anlatıyor. Adnan adı var, kalp hastası olduğu için aniden bir şey olmasından endişe edilirdi. İkisi de gece evde yalnız kalmaya korkarlardı. Büyükannem Ankara'ya gittiğinde ben Adnan Adıvar'la birlikte büyükannemin yatağında yatıyordum. Ankara'ya gidişlerinde Ayet amcamın evinde kalırlardı. O başbakanlık, murakabe, denetleme, kurulu üyesiydi. Şeker fabrikalarını ve benzeri teftiş ederdi. Ayet amcam da milletvekilliği yapmıştı. Giresun'dan seçilmişti. Çok iyi bir teknisyendi. Politik tarafı yoktu ama. Ayet'in eşinin ilk evliliğinden olan kızı Leyla Elbrus, Ayet'i anlatırken yaşantısı ile dikkatli bir insandı diyor ve devam ediyor. Çok iyi eğitim gördüğü için İsmet İnönü ona sayısız önerilerde bulunmuş ama o hepsini geri çevirmiş. Başbakanlık murakabe heyeti üyesi olarak çalışmaktaydı. İnönü'nün teklifiyle bir dönem mebusluk yaptı. Bizim evde 3 milletvekili olurdu bir ara. Bayındır Sokak'ta 2 yatak odalı küçük bir evde yaşardık. Leyla İngiliz filolojisini bitirince 1 yıl hazırlık olarak para almadan çalıştı. Sonunda asistanlık planlarını bozarak Ankara'ya geri döndü. Leyla, Hacettepe Üniversitesi'nde Karl Mannheim'in yanında doktora yapacaktı. Konusu ise devlet eliyle toplumsal değişmeydi. Eğitim, totaliter ideolojiye dayanıyor. 1951 Şubat'ında Milli Eğitim Bakanlığı bütçe görüşmeleri sırasında halde edip, eğitimde diktatörlüğe yatkın bir kültürün egemenliğinden şikayet etti. Teknik ve müsbet bilimler bakımından Türkiye marifi mazi ile kıyas edilemeyecek kadar ileridedir. Fakat fikir bakımından yeni moda maskeler arkasında bir sürü hortlaklar vardır. Bu hortlaklar eski zulüm ve istibdatların birer yeni tefsir ve kılıklarından ibarettir. Bunlar 20. asrın diktatörlerinin markalarıdır. Bunlar makinalı korkunç çarklardır. Maalesef böyle bir idare mekanizması hasıl olduğu an ta diktatörün kendisinden en basit vatandaşa kadar çarkın dişlerine sıkışır. Dipnot 878 TBMM Zabıt Ceridesi 9. Dönem Birleşim 51 Cilt 5 25.02.1951 Sayfa 759 Nokta Nokta Nokta Üniversite muhtariyeti özerkliği Cumhuriyet devrinin en hayırlı işidir. Nokta, nokta, nokta. İlk tatbik devrinde yarattığı aksaklıklar ne olursa olsun, muhtariyeti kısmak değil, genişletmek ve icap eden değişmeleri üniversite profesörlerinin eline bırakmak gerekir. Dipnot 879 TBMM Zabıt Ceridesi 9. Dönem Birleşim 51 Cilt 5 25-2-1951 Sayfa 760 Başbakan Yardımcısı Samet Ağoğlu, çocukluğundan beri tanıdığı ve hayran olduğu Halide İdip'in meclisteki ayrıksı konumunu gözlemişti. Bana çocukluğumdaki gibi Samet yavrum diye hitap ediyordu. Parti liderlerinden uzak duruyor, daha çok Anadolu'nun çeşitli yerlerinden gelmiş yeni insanlarla konuşuyordu. Fakat bu genç taşra avukatı, ilçe eşrafı, yeni kuşakların heyecanlı yazarları, doktorları, ismini daha çok romanlarından bildikleri, yüzünü ilk defa gördükleri, belli biraz bükük, tatlı sesli ihtiyar kadının ne konuşma üslubunu ne fikirlerini kolay kolay anlayamıyorlardı. O da bu meclis arkadaşlarını duruşu, yüzünün çizgileri, bakışıyla yadırgar gibiydi. Dipnot 880 Ağoğlu, babamın arkadaşları, sayfa 196 Atatürk'ü koruma kanunu 1951 Mayıs'ında Ankara trenine binmeye hazırlanırken, Atatürk'ü koruma kanunu teklifinin aleyhinde bir konuşma yapmayı kafasına koymuştu. Ömer Sayar, Adnan Adıvar'ın Halide'yi frenlemeye çalıştığını hatırlıyor. Demokrat Parti iktidara gelince Atatürk heykelleri kırılmaya başlamıştı. Halide Edip, tamam bir kanun çıksın ama Atatürk büyük bir askeri dehadır, yalnız ilahlaştırmamak lazım diyeceğim. İlahlaştırırsak her yaptığı kayıtsız şartsız doğrulara dönüşür bu defa dedi. Hiç unutmuyorum Adnan Bey'in ne dediğini. Kurbanın olayım. Halide, sen bu tip konuşmaları yapma. yanlış anlaşılır, çok kötü olur dedi. Babaannem inat etti. Hayır, ben yapacağım, fikrim böyle dedi. Yaptı ve kıyamet koptu. Sıra kapakları vuruldu mecliste. Meclis zabıtlarına göre halde, demokrasi demir bir leblebidir diye başladığı ünlü konuşmasını etkileyici bir demokrasi tarifiyle sürdürmüştü. Nokta, nokta, nokta. Dişleri parça parça eder, yutması müşküldür. Müşkül olmakta devam edecektir. Ve bu hal her memlekette devam etmektedir. İşte bugün bizlerin heyecana atan mevzu, o demir leblebiyi midemizde, yani manevi varlığımızda hazmetmek için yaptığımız mücadeleden ileri gelmektedir. Atatürk'e ilişkin görüşlerini de kürsüden şöyle ifade etmişti. Nokta, nokta, nokta. Bu milleti Atatürk yoktan var etmiş değildir. Atatürk bu milletin evladıdır. Nokta, nokta, nokta. Atatürk'e dil uzatmak gibi bir saygısızlığın önüne geçmek için yeni bir kanun yapmayı bir şark zihniyetinin mahsulü diye telakki ederim. Nokta, nokta, nokta. Kablet tarih, tarih boyunca. Put haline gelen ve bugün yerlerinde yerler esen eski saltanatlar devrinde şahsı ilahileştirmek ve onlara adeta bir put gibi tapmak zihniyetin tekrar hortlaması gibi geliyor. Muteriz olan, itiraz eden, arkadaşları komisyonda ve burada dinledikten sonra sanıyorum ki Atatürk'e bütün varlıklarıyla bağlı olan insanlar da buna aleyhtar görünüyorlar. Halde edip böyle bir yasanın eleştiri özgürlüğüne engel olacağını düşünüyordu. Müsaade ederseniz bu inkılaplara Cumhuriyet İnkılabı, Türk milletinin inkılapları diyeyim. Gerçi bunun son safhasını ve en yüksek şeklini Atatürk vermiştir. Fakat Atatürk de bu memleketin evladıdır. İnkılaplar da bu milletin inkılabıdır. Atatürk'ü koruma kanununa karşı çıkanlar az değildi. Teklifin reddedileceğinden endişeye düşen DP'liler, Haldi'nin mecliste yaptığı konuşmaya iyiden iyiye sinirlenmişlerdi. Kendi partilerinden bağımsız olarak meclise girmiş bu eski muhalif, şimdi de onlara kafa tutuyordu. Niğde milletvekili Hüseyin Ülkü, Halde'ye geçmişin mandacısı olduğunu hatırlatmakta vakit kaybetmedi. İktidar Partisi milletvekillerinden Cezmi Türk, Atatürk'e diktatör diyen büyüklerimiz oldu diye başladığı konuşmasını Halide Edip'le bağlantılandırarak sürdürdü. Nokta, nokta, nokta. Sayın Halide Edip Hanım, milli mücadelenin en büyük kadın kahramanı, büyük eserler yazan kadınlık kültürünün anası Halide Edip Hanım, Atatürk'le mübareze, çatışma. Halinde kalırsa dayanabilir mi, tahammül edebilir mi arkadaşlar? Ne münasebet sesleri, devam, devam sesleri. Cezmi Türk'ün söyledikleri Halide Edip'in canını sıkmıştı. O da söz isteyip cevap hakkını kullandı. Konuşmacının kendisini Atatürk ile karşılaştırmasının anlamsızlığına dikkat çekti ve meclise ısrar üzerine girdiğini ifade etti. Nasılsa sevki talih ile İzmir'in ısrarı üzerine ve sayın büyük bir adamın evime kadar gelerek bize yardım ediniz demesi üzerine gürültüler. Ve hissen demokrat olduğum için hiç de mizacıma uymayan bir muhitin içine düşmüş bulunuyorum. Soldan gürültüler, kimse ayağına gelmemiştir sesleri. Herhalde benimle Atatürk'ü mukayese etmekte hiçbir münasebet yoktur. Bayar'ın kızı Nilüfer ile evlenip Bayar ailesine damat olan Kütahya milletvekili Ali İhsan Gürsoy, bir yükse istifa edersiniz diye müdahale etti. Halide Edip soğukkanlıydı. Öyle bir şey kastetmiyorum, milletvekilliğinden istifa edilemez diye cevap verdi. Arkasından da inkılapların Atatürk inkılapları diye anılmasına itirazı olduğunu söyledi ve ekledi. Bunlara sadece Türk milletinin büyük evladı Atatürk'ün ismi ve onun tesiriyle çıkmış olan kanunlardır demekte devam edeceğim. Yine inkılaplar milletindir. Dipnot 881 TBMM Zabıt Ceridesi 9. Dönem Birleşim 73 Cilt 7 75-1951 Sayfa 89-120 Samet Ağoğlu o günü şöyle anlatıyor. Nokta, nokta, nokta. Günün birinde kürsüde ağzından bir cümle fırlıyor. Bir tesadüf aranıza düştüm. O, bu ne demek haykırışları, ayak patırtıları, sıra kapakları gürültüsü arasında konuşmasını acele acele bitirerek salondan çıkıyor. Dipnot 882 Ağoğlu, babamın arkadaşları, sayfa 195. Düştüm aranıza sözleri DP'lileri ayaklandırmıştı. Halide'nin istifasının isteneceğine dair gazetelerde haberler çıktı. Halide ertesi gün gazetelere bir açıklama gönderdi. Benim yetişme tarzıma uygun olmayan, muhite düştüm sözü yanlış anlaşılmıştır. Bu sözle meclise yukarıdan bakar gibi bir ruh haleti sezilmiş. Mesele bu değildir. Ben siyaset alanında henüz ilk mektebi bitirip yine siyaset alanında üniversiteye girmiş bir insan hissini taşıyorum. Bundan dolayı kendimi büyük görmek hissi mevcut değildir. Bilakis kendimi bu alanda beceriksiz addederim. Sözlerimi yanlış anlayan arkadaşlarım varsa teessüf ederim ve kendilerinden özür dilerim. Dipnot 883 15-5-1951 Milliyet. İstifa dedikodularına cevap olarak da böyle bir şey mevzu bahis değildir demişti. Atatürk'ü koruma kanunu 50 üyenin ret, 6 üyenin çekimser oyuyla kabul edildi. Samet Ağoğlu'nun gözlemlediği kadarıyla o günden sonra biraz hırçın ve hiddetli bir halde görüldü. Milletvekili Haldi'nin Meclis ve Demokrat Parti ile bağı da bu olaydan sonra giderek zayıfladı. Bir keresinde onu ziyarete gelen Vedat Günyol ve Samim Karagöz'le dertleşmişti. Ankara'da bırakın şu Amerikan mandacısı gitsin demişlerdi Haldi Edip için. Ben Amerikan mandacısı değilim. Bu demokratlar tam Amerikan mandacısı demişti Samim Karagöz'e. Dipnot 884 Çetinkaya Çağımızın Üç Tanığı Sayfa 132,133 54. ayrımın sonu. Devamı 55. ayrımda. Sayfa 459